Ayrım 33, sayfa 209. Martin Scorsese. 17 Kasım 1942. Milliyeti Amerikalı. Burcu Akrep. En önemli filmleri: Taxi Driver, Taksi Şoförü 1976, Kızgın Boğa 1980, Sıkı Dostlar 1990. Sözünüzü. Tüm hayatım filmler ve dinden ibarettir. Hepsi bu kadar. Dahası yok. Çete savaşları, bıçaklı kavgalar, ölümüne dövüşler, tipik bir Martin Scorsese filminden sahneler gibi kulağa geliyor değil mi? Öylelerdi. Ama aynı zamanda kendi çocukluğuna ait sahneler bunlar. Scorsese, çocukken New York'un küçük İtalya'sındaki dairesinin penceresinden dışarı bakarak saatler geçirirdi. Kulağa romantik gelse de, sokak yaşamına dair gördüğü manzaralar bunun tam tersiydi. Çok fazla fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddete tanık oldum. Ayrıca çeşitli bedensel ihtiyaçların giderilmesine ve seks yapan insanlara. Bu gibi şeyler ister istemez üzerinizde iz bırakıyor. İzlemediği zamanlarda ise izleniyordu. En azından kendisi böyle olduğuna inanmaktaydı. Daha küçük bir çocukken yatak odasının duvarına bir çift göz çizmişti. Bu gözler Tanrı'nın ya da kendi yaralı vicdanının gözlerini temsil ediyordu. Ağır bir Katolik suçluluk duygusu, büyüyünce papaz olmak istiyordu ve onunla başa baş giden bir kriminal yaşam merakı. Hayatın erken dönemlerine damgasını vurmuştu ve ileride yapacağı filmler üzerinde çok büyük etkileri olacaktı. Scorsese bir gangster olamayacak kadar kırılgandı. Ağır astım hastasıydı. Ölüm riski taşıyan bir astım krizini tetiklemeden bir köpek bile sevemiyordu. Ve papazlığın altından kalkamayacak kadar da kirliydi. NUO film okuluna yazılmadan önce ruhban okulunu bırakmak zorunda kalmıştı. İlham verici bir profesör olan Hayek Monagay'ın öğrencisi olarak 1967'de bir dizi kısa film ve ilk uzun metrajı Who Is That Knocking at My Door'u çekti. 1972'de yapımcılığını çöp filmlerin usta ismi Roger Corman'ın yaptığı Seks Delisi Tren Soyguncusu bir çiftin büyük buhran döneminde geçen hikayesini anlatan kalitesiz istismar filmi Boxcar Bertha'yı çekti. Film sayesinde o sıralarda çok ihtiyaç duyduğu paraya kavuştu. Ancak bunu sanatsal ilkelerinden taviz vermek pahasına gerçekleştirmişti. İdolü olan bağımsız auteur John Cassavetes, onu hayatının bir yılını rezil bir film yapmak için harcadığı için azarlayarak Scorsese'yi daha iddialı projeler üstlenmeye davet etti. Bu nasihate candan kulak veren Scorsese, 1973'te Main Street ile sanatsal çıkışını gerçekleştirdi. Robert De Niro ile gerçekleştireceği sayısız işbirliğinin ilki olan bu film, aynı zamanda New York City'nin arka sokaklarındaki hayatının çarpıcı bir tasviriydi. 1974'te Alice Doesn't Like Here Anymore ile gişe başarısı geldi ve film, Ellen Burstyn'e en iyi aktris dalında akademi ödülünü kazandırdı. Scorsese, 32 yaşına geldiğinde projelerini kendi seçen güçlü bir isim olmuştu. Bu durumun sonucu olarak en iyi Amerikalı yönetmenler arasındaki yerini sağlamlaştıran tartışmasız iki başyapıt ortaya çıkardı. Taksi Şoförü 1976 ve Kızgın Boğa 1980. Yine bu dönemde uyuşturucuya ve evlilik dışı sekse olan düşkünlüğünün negatif etkilerini kendini göstermeye başlar. 4 evlilik ve hatır sayılır miktarda kokain deneyimi yaşar. 70'lerin sonunda özel hayatı artık dibe vurmuştu ve profesyonel hayatında da manzara pek parlak sayılmazdı. Gişe rekorları kıran blockbuster filmlerinin yükselişi ve auteur sinemasının gözden düşmesi, Scorsese'nin son derece kişisel ve kendine özgü filmlerinin modasını geçmesi anlamına geliyordu. 1980'lerin büyük kısmını değişen film piyasasında ticari olarak ayakta durup tekrardan rüştünü ispat etmek için çalışarak geçirdi. 1990 yapımı, 3. başyapıtı Sıkı Dostlar, adeta kötü günlerin geride kaldığını ve gerçekten iyi filmlerin de para kazandırabileceği yeni bir dönemin başladığını müjdeliyordu. Scorsese'nin takip eden filmleri inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. The Age of Innocence 1993 ve Kundun 1997 eleştirmenler tarafından beğenilse de eski hayranlarının beklentilerini boşa çıkardı. Çok kötü bir film olan Bringing Out the Dead 1999 kariyerinin dibe vurduğu an oldu. Öte yandan 2006 tarihli The Departed ile ilk en iyi yönetmen Oscar'ını kazanarak daha önce 5 kez eli boş döndüğü adaylıklarını taşlandırdı. Bir zamanların alemcisi gittikçe sevimli bir yaşlıya dönüşerek Amerikalı sinefillerin tonton elebaşı rolüne büründü ve bundan da son derece memnun görünüyor. Havacı Scorsese uçmaktan hep korkmuştur. Bir uçak yolculuğuna çıkmasından haftalar önce uçağının fırtınalı bir havada iniş yapmayacağından emin olmak adına gideceği şehrin hava durumunu incelemeye başlar. Eğer hava şartları kötü olacak gibi görünüyorsa bütün randevularını baştan programlar ve farklı bir uçağa bilet alır. Hava durumunu önceden kestiremiyorsa uçağa binmeyi reddeder. Bir defasında sırf bu yüzden Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almaya gidememişti. Ayrıca bir takım farklı numerolojik fobilerin bir uzantısı olarak uzun yıllardır uğursuz kabul ettiği ayların 11. günlerinde uçmamaktadır. Hatta uçuş numarasındaki rakamların toplamı 11 yapan uçaklara binmez ve otelde 11. katta kalmaz. Uçağa bindiği zaman da kalkış sırasında sıkıca kavradığı uğurlu hacını yanında taşır. Ayrıca kötü ruhları kovması için altın bir muska ve boynunda çeşitli nazarlıklar taşımaktadır. Üzgünüm Charlie. Scorsese'ye Vincent Bugliosi'nin çok satan kitabından uyarlanan 1976 tarihli televizyon filmi Helter Skelter'da Charles Manson'un oynaması teklif edilmişti. Scorsese reddedince gözü dönmüş psikopat katil rolü Steve Rosenberg'e gitti. Ancak bu Manson ailesinin sinirli üyelerinin sonrasında Scorsese'ye ölüm tehditleri göndermesine engel olmadı. İlk görüşte aşk. Scorsese'nin bir Adonis olmadığı yeni haber geldi. Zaten birine Charles Manson rolü teklif edildiyse bunun sebebi yanlışlıklılığı değildir. Yine de bu ufak tefek çirkin astım hastasına hayran olan kadınlar çıkıyordu. Mesela 1970'lerde uzun süre sevgili olduğu yapımcı Sandy Weintraub, Scorsese'ye ilk tanışmalarında sırılsıklam aşık olmuştu. Weintraub, o anı Martin'in hayatım boyunca gördüğüm en çekici şey olduğunu düşünmüştüm, diye anlatacaktı. Tombul ve uzun saçlıydı. Boynu yoktu ve benden kısaydı. Hemen onu yemeğe davet etti. Kokain Blues. 70'li yılların sonunda Scorsese'nin kokain sorunu hayatını tehdit eder bir boyut kazandı. Beyaz tozu ilk olarak yaratıcılığına sağladığı katkılar yüzünden kullanmaya başlamıştı. Önce bir kere de 5 film yapabileceğinizi sanıyorsunuz. Ardından her hafta 4 gününüz bitap düşmüş bir halde yatakta geçiyor. Çünkü vücudunuz artık bu durumu kaldıramaz hale geliyor. Düzenli alkol ve koaludes tüketimi de bu aşırı yüklenme ve çöküş döngüsünün devam etmesine katkıda bulunuyordu. 1978'in ilkbaharında Scorsese artık eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmayan, iflah olmaz bir kokain bağımlısıydı. O yıl Cannes Film Festivali'nde önünde toplanmış olan gazetecilere "Kokain yoksa röportaj da yok" diyordu. Kokain stokları tükendiğinde özel bir uçakla New York'tan Fransa'ya taze kokain getirtirdi. Davranışları dengesizleşip tuhaflaşmıştı. Partilerde bir çırpıda öfkelenir, ona hakaret ettiğini düşündüğü insanlara bardak fırlatırdı. Daha sonra ölme arzusu taşıdığını itiraf edecekti. En sonunda o yıl Ağustos ayında dibe vurdu. Aldığı astım ilaçlarının etkileşime giren kötü kalite kokain yüzünden ağır bir iç kanama geçirdi. Kokain, ufak tefek yönetmenin bedeninde o kadar ağır bir tahribat yaratmıştı ki, New York'ta bir hastaneye yerleştiğinde trombosit sayısı sıfıra yakın değerlere düşmüştü ve göz yuvalarından kan gelmekteydi. Onu muayene eden doktorlar 49 kiloya kadar düştüğünü gördü. Nihayet kendine geldiğinde ikinci karısı tarafından terk edilmiş olduğunu öğrendi. Hayatı ve kariyerini elinden kayıp gitmekte olan Scorsese en sonunda kendine çekidüzen vermek için kararlılık göstermeyi başardı. Horror. Kokain insana tuhaf şeyler yaptırırdı. Scorsese de Liza Minnelli'nin kollarına itmişti. Yönetmen uyuşturucudan dibe vurduğu bir dönemde 1977 fiyaskosu New York, New York filminin çekimleri sırasında cırtlak şantörle İstisna ile bir ilişki yaşadı. Scorsese gibi mini yılda evliydi ve ağır bir uyuşturucu kullanıcısıydı. Bir yandan da balet Mikhail Baryshnikov ile bir ilişki yürütüyordu. Ancak Scorsese bunun farkında bile değildi. Çoğu zaman uyuşturucunun etkisiyle kiminle yattığını fark edemeyecek kadar kendinden geçmiş bir halde oluyordu. Birçok kadınla sevişiyordum. Ancak bunu çok da ilginç bulmuyordum, diyecekti. Sessiz Tip. Kızgın Boğa filmindeki dövüş sahneleri için Scorsese'nin alışılmışın dışında kalan bir esin kaynağı vardı. Sessiz komediler. Benim için filmlerde boksa doğru bir yaklaşım göstermiş olan tek kişi Buster Keaton'dur demişti. Scorsese özellikle Keaton'ın 1926 tarihli komedisi Bulking Buster'a hayrandı. Hiç gülmediği için büyük taş surat lakabı alan Keaton, bu filmde kaba bir boksörün karısıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği bir hanım evladını oynamaktadır. Scorsese'nin filminde de Joe Pesci ve Robert De Niro'nun oynadığı karakterler arasında benzer bir dinamik bulunurdu. Topsuz Oyun. Çoğu kişiye göre gelmiş geçmiş en iyi boks filminin yönetmenliğini yapmış olsa da Scorsese'nin sporla uzaktan yakından alakası yoktur. Bu konuda toptan hayır gelmez demişliği vardır. İstenmeyen Kişi. Çin'in Tibet'te gerçekleştirdiği yıkım ve Dalai Lama'ya yapılan haksızlıkların çarpıcı bir tasviri olan 1997 yapımı Kundun için Scorsese'nin ödemesi gereken bir bedel olmuştur. O yıl Çin hükümetinin ömür boyu Tibet'e giriş yasağı getirdiği 50 kişiden biri de odur. Rolling Stones hastası. Scorsese büyük bir Rolling Stones hayranıdır ve özellikle bir parçalarına bayılır. Gimme Shelter şarkısını 3 filminde yer vermiştir. Goodfellas, Casino ve The Departed. 1969 tarihli bu klasikleşmiş şarkıyı obsesif bir biçimde filmlerinde kullanması üzerine Mick Jagger, yine Scorsese'nin yönettiği 2008 tarihli Rolling Stones konser filmi She's Alright için müziklerinde Gimme Shelter şarkısının yer almadığı ilk Scorsese filmi diyerek espri patlatmıştır. Çarpıcı sahneleri, onlara eşlik eden popüler müzik parçalarından ayrılmaz bir bütün olarak tasarlanmasıyla 1970'lerde film müziğinde çığır açan Scorsese, Jumping, Jack Flash ve Monkey Man gibi başka Rolling Stones şarkılarını da filmlerinin bazı kilit sahnelerinde kullanmıştır. Kötü olan kim? Scorsese, rock'n'roll temalı projelerinde genellikle iyi iş çıkarmıştır. Band ve Rolling Stones için yaptığı The Last Wish ve She's Alright adlı konser filmleri oldukça beğenilmiş ve ayrıca eski band gitaristi Robbie Robertson'ın 1987 single'ı Someone Down the Crazy River için de havalı bir klip çekmiştir. Ancak 1987'de popun kralı Michael Jackson için çektiği 18 dakikalık Bad videosu muhtemel bir Lincoln Center Scorsese kariyer retrospektifi gösteriminin dışında kalacaktır. Scorsese bu projeye bizzat Jackson'ın yapımcısı Quincy Jones tarafından dahil edilmiştir ve ortaya çıkan müzik videosu aşırılığıyla günümüzde türün en kötü örneklerinden biri olarak görülmektedir. Darlene adlı eksantrik bir kolej öğrencisiyle Minimax adlı bir gangster arasında sürtüşmeyi dramatize eden filmin hikayesi ünlü roman yazarı ve senarist Richard Prime tarafından yazılmıştır. Ancak sonrasında yazar projeyle bir bağlantısı olduğunu reddetmiştir. Price, 2008 yılında bir röportajda bu kötü video hakkında şöyle demişti. Herkes üzerine düşeni yaptı. Jackson kötü bir oyuncu değil ve Scorsese zaten muhteşem. Ben 8 sayfalık gerçekten iyi bir senaryo yazmıştım. Problem Michael Jackson'ın Michael Jackson olması. Minnie Mouse'a benziyor ve tüm filmin bir şarkıyla bitmesi gerektiğini unutuyorsunuz. Üstüne üstlük bir de gerçekten çok kötü bir şarkıyla bitiyor. Tam da lazımken neredesin Gimme Shelter? Ayrım 33 sonu sayfa 215.